Ayrım 17.
Daha çok dinlemek istemiyordu. Mümkün değil, bunu kabul edemeyecekti. Bütün akla gelen tehlikeler söz konusu olmasa bile kocasına ilişkin olan bu mahremlik köşesini kirletmeyecekti. O zaman artık kendisine o kadar alçak bir kadın gözüyle bakacaktı ki yaşamaya güç bulamayacaktı. Sonra birden aklına başka bir düşünce geldi. Bir geceyi tamamıyla Behlül'le geçirmek sevda mutluluğunu tamamlayacak, bütün eksik kalan emellerin ödülünü verecek bir şey değerindeydi. Bu öyle bir şeydi ki onu bütünüyle aşkının edecekti. Behlül'e, hayır öyle değil dedi, ama bir gece sizin odanızda. Bu düşünce ikisinin de yürek çarpıntısı içinde bıraktı. Bir geceyi birlikte geçirmekle birbirinin üzerindeki sahip olma pekiştirilmiş olacak. Artık aralarında hiçbir yabancılık kalmayacaktı. Asıl o gece birbirinin olacaklardı. Ama nasıl? Bihter, bana bırakınız diyordu. Bir gece, yalnız bir gece değil mi? Behlül'ün yazı odasından bir kapıyla geçiren küçük bir yatak odası vardı ki Bihter burasını yalnız eşiğinden bakmış olmakla tanırdı. Bu oda onun için Behlül'ün bir gizli şeyleri kutusuydu. Evet, burada bir gece geçirecek ve böylelikle Behlül'ün bütün ruhuna sahip olmuş olacaktı. Bu düşünce onlardan doğduktan sonra ilişkilerinde bir çarpıntı dönemi başladı. Bihter bu yürekliliği göstermiş olmakla her şeyi tehlikeye koymuş oluyordu. Odasında bulunmadığı öğrenilebilir ya da gecenin vakitsiz bir zamanında bir rastlantıyla her şey meydana çıkmış olurdu. Bihter bu tehlikeleri düşünüyor ve bu tehlikelerin verdiği korkularla o tasarım başka bir değer kazanıyordu. Aşkta sinirlerini uyutacak bir rahatlama değil, böyle korkular, heyecanlar, titreşler istiyordu. Buna bir de özveri tadı ekleniyordu. Böyle tehlikeleri atılmakla, görüyor musun, işte bunlar bütün senin için demiş olacaktı. Bir gece herkes uyuduktan sonra o yatağından süzülerek inecek, çıplak ayaklarına terliklerini takacak, omuzlarına bir şey atacak, soluk almaktan korkarak kapısını açacak. Ah, o heyecan dakikası! Yüreğinin çarpıntısını işittikçe ayak sesleri olduğu kuruntusuna düşecek, bir demirden el bileklerini sıkıyor, bir boğuk ses kulaklarına. ''Nereye gidiyorsun?'' diyor sanacak. O zaman hepsini itiraf edecek. ''Oraya, ötekinin odasına'' diyecek. Yüreğinin taze emellerine bir avunç damlası sepilemeyen bir gerdek odasından kaçarak ötekinin o günahının tutku yuvasına koştuğunu söyleyecek. Bunu söyledikten sonra orada bilinemez nasıl bir öç vuruşuyla yıkılacak. Önünde korkunç bir geleceğin çevrintisini bırakarak bütün hayatı yok olacak. Ama o gene bahtiyar, böyle bir şeyi yitirmekten, üstelik ölmekten bahtiyar, gene aşkına koşacak. Kaç kezler böyle yatağından karanlıklarda bir cinayet düşüncesinin ateşiyle hareket edenlere özgü ateşlere kavrularak inmiş, odasının kapısına kadar gitmişti. Ama orada duraklıyor, gözleri karanlıkta bir noktaya dikilerek uzun bir bekleme içinde kımıldamaksızın kalıyordu. Böyle neyi beklerdi? Karanlıkların bir esinlenme ufkunu bekler gibi dururdu. İçinden duyardı ki o dakikada onun gibi soluk almaya cesaret edemeyerek birisi kendisini bekliyor. Yürek çarpıntısından bayılarak her dakika odasının kapısında bir hareket kuruntusuna düşüyordu. Onun da böyle beklediğini düşündükçe garip bir iç rahatlığı duyar ve artık daha çok cesaret etmekten vazgeçerdi. Behlül gözleriyle "Gene gelmediniz" derdi. O bir dakika fırsat bekleyerek Bihter'e bakar, yalnız kalmak için, yalnız tek bir söz söyleyecek kadar onu yalnız görebilmek için gözleriyle rica ederdi. Bihter bir gecesini ona vermeden önce onun hiçbir şey söyleyebilmesine imkan bırakmıyordu. Behlül şimdi her gece evdeydi. Haftasının hemen yarısını dışarıda geçirmek alışkanlığında olduğu halde işte bir aydan beri bir gece bile ortadan kaybolmamış oluyordu. Adnan Bey ikide bir de onunla şakalaşıyor. Behlül, manastır rahiplerine döndün, diyor. Sonra buna bir takım sebepler yaratarak Behlül'ü böylece yalnızlık köşesine çekilmeye zorlayan umutsuz bir aşkın varlığına inanıyordu. Behlül bütün başarılarını anlatır, mümkün olsa da yoksunluklarını da anlattırabilsek, diyordu. Bihter bu şakalar arasında gözlerini çevirir, ikisine de bakmazdı. Mümkün olsaydı da herkese bağırsaydı. Lakin anlamıyor musunuz? Behlül benim için, yalnız benim için her şeyi terk etti. Evet, yalnız onun için her şeyi terk etmişti de o bir gece bulup ona veremiyor. İşte ben de bütün hayatımı senin için tehlikeye atıyorum diyemiyordu. Sonunda bu geceyi bulabildi. Düğüne artık karar verilmişti. Düğün yalnız aileden olanlarla pek sıkı dostlara özel olarak bir gece eğlentisiyle başlayacaktı. Firdevs Hanım kızlarıyla Nihal'le bu gece eğlentisine çağrıldı dediler. Çarşamba günü gidecekler, perşembe günü akşam üzeri geri döneceklerdi. Çarşamba günü yalıda büyük telaş vardı. Daha sabahın erkenden Firdevs Hanım'la Peker giysi kutularıyla gelmişlerdi. Burada hazırlanılacak ve özel olarak tutulan bir motorla düğün evine gidilecekti. Birlikte götürülecek şeyler o kadar çoktu ki başka bir çıkar yol bulunamamıştı. Tuvalet takımlarından perşembe günü gelecek giysi kutularından oluşan bir alay eşya vardı. Herkes bu gürültüde şaşırıyor, Firdevs Hanım kendisine bir yardım edici bulamayarak bağırıyor, Nesrin ve Şaheste bu eşsiz benzersiz günde herkesten çok kendileriyle ilgilenmeyi daha uygun bularak odalarından çıkmıyorlar, Bihter dolabının bulunamayan anahtarı için kıyametleri koparıyor, Peyker korsesinin şeridini çekerken koparan kocasıyla kavga ederken Firdevs Hanım'a yardım etmek için Katina'nın yalnız bıraktığı Feridun ağlıyordu. Karısına yardım etmek için odasından çıkmayan Adnan Bey'e Bihter, ''Beni yalnız bıraksanız daha rahat giyineceğim.'' diyor. Sonra kocasının eline pudra tüyünü tutuşturarak omuzlarını gösteriyordu. ''Madem ki gitmek istemiyorsanız bari şu işi görünüz.'' Uzaktan Firdevs Hanım'ın sesi işitiliyordu. ''Bihter, bana maşalarını göstersene.'' Nihal'in potinlerini iliklerken düğmesini koparan Beşir, iğne iplik istemek için Şaheste ile Nesrin'in kapandıkları odaya vuruyor. Aşağıdan sonunda iğne ile iplik bulan Matmazel de Korton, Türkçesine özgü koşuşuyla bağırıyordu. ''Beşi, Beşi, Boğa'ya gel, Buğdava!'' Behlül oda kapılarına uğrayarak soruyordu. ''Yardımcıya gereksinmeniz yok mu? Evin içinde boş adam var.'' Bihter hepsinden önce hazırlanmıştı. Yalnız belinin kurdelesini iğnelemekte Adnan Bey umulmaz bir beceriksizlik gösteriyordu. Behlül'e bağırdı. ''Behlül, buraya gel, burada iş var.'' Bihter gülerek sıkılıyor, bunu Behlül'e verilemeyecek kadar aile gizliliğine ilişkin bir iş sayıyordu. Behlül diz çökmüş amcasının elinden iğneyi alıyor. Sonunda diyordu. Sabahtan beri boş yere hizmet önermekten usandım. Behlül bitirerek ayağa kalktı. Adnan Bey ola ki uzaktan kahkahası işitilen Nihal'e bakmak üzere aralık kapıdan geçmişti. Bihter'le Behlül yalnızdılar. Birbirlerine baktılar. Behlül sokuldu ve yavaş bir sesle ''Ne güzelsiniz'' dedi. ''Sizi böyle güzel gördükçe ağlamak istiyorum.'' Bihter bütün gençliğinin pırıltısı ve süsüyle gerdanını ve kollarını açık bırakarak iki yandan göğsünü sardıktan sonra dökülen ve uzun eteğiyle billurdan bir bahar heykelinin dalgalanan sürüşünü oluşturan ipeklerin beyazlıkları içinde ince ve uzun boyu posuyla güzelliğin bir utku simgesi gibiydi. Behlül'e bakarak belli belirsiz bir gülümsemeyle gülüyordu. Birden o güne kadar söylenmemiş bir şeyi ona söylemek, bu haliyle kendisini bir söz içinde ona vermek için yüreğinde derin bir istek duydu. Niçin dedi. Madem ki seni seviyorum. Behlül ellerini tutmak ve öpmek istiyordu. Bihter çevresine bakarak ve Behlül'ü iterek mırıldandı. Bırakınız, çıldırdınız mı? Yarın gece. Yarın gece. Bunu düşünmeden söylemişti. Nasıl? Yarın gece mümkün olabilecek miydi? Bilmiyordu. Ama Behlül'ün ona bakışında öyle derin bir tutkunluk, demin dudaklarından çıkan birkaç sözde öyle içten bir yakarış vardı ki mümkün olsun olmasın artık yarın gece ona gidecekti. Behlül bir şey söylemeyi vakit bulamadı. Adnan Bey, size şık birini getiriyorum diyen sesiyle oradaydı. Nihal'i getiriyordu. Nihal sonunda herkesin gülünç bulduğu Japonyalı kılığından vazgeçmişti. Ona yüzünün bütün ince güzelliğini daha da çok belli edecek bir şey bulmuşlardı. Solgun bir sarıyla beyazdan hasır biçiminde dokunmuş bir şeydi. Korsaj gövdesinin yarısından başlıyordu. Boğazından oraya kadar boncuklarla işlenmiş bir göğüslük takılmış, yenler ince kollarını yarı çıplak bırakan ince gazlardan yapılmıştı. Yalnız o kadar. Ne saçlarında bir çiçek, ne üzerinde bir mücevher parçası. Sade, zarif bir giysi. Ama Nihal bu giysinin içinde öyle ince, öyle havalı bir güzellikle güzeldi ki, Bihter bir şaşkınlık ünlemini tutamadı. ''Oh, benim mini mini Nihal'im.'' Koştu, Nihal'i iki ellerinden çekerek onu öptü. Ellerini bırakamayarak geri çekiliyor, ona bakıyordu. Sonra Adnan Bey'e dönerek, ''Ne güzel kızımız var.'' diyordu. Behlül de diyordu ki, ''Bilir misin Nihal, ne giysen, sen de gene de bir Japonyalı kız görüyorum.'' Bilmem bu düşünce bana nereden geldi. Ama öyle sanıyorum ki sen güzel, insanın parmakları arasında kırılacak kadar zarif, ince bir Japondan başka bir şey değilsin. Sonra kulağına eğilerek soruyordu. Hani ya Nihal, sen bana şuradan, kaşının ucundan, o Japon yelpazelerinin üzerindeki çizgilere benzeyen kaşından öptürecektin? Nihal gülerek eliyle kaşını saklayarak çekiliyor. beni hala çocuk sanıyorsunuz diyor. Sonra babasına bakarak soruyordu. Değil mi baba? Artık Behlül beni öpemez değil mi? Bihter ötede aynasının önünde mücevher takımlarını çıkarıyordu. Ona Adnan Bey evlenişlerinin hemen ertesinde çok güzel ve değerli bir zümrüt takım armağan etmişti ki şimdiye kadar takılmak için bir fırsat bulunamamıştı. Nihal bunu görmemiş, yalnız kızlarından işitmişti. Değeri ne kadar demişlerdi, hizmetçilerin ağzında çok aşırı kazanan bir fiyat karşılığında alınmıştı. Nihal'in yalnız kulaklarında çevresi mini mini incilerle ortasında tek birer küçük taştan oluşan bir küpesi vardı. Kaç kez bu takımı görmek için Bihter'den rica etmeye niyetlenmişti. Ama her seferinde de kıskanıyor görünmek korkusu buna engel olurdu. Kuşkusuz kıskanıyordu. Yalnız bunları değil, en küçük şeyleri bile kıskanıyordu. Ve bu zavallı ruhunu sürekli işkenceler içinde ezerdi. Nihal bu duygusunu pek iyi anlamıştı. O şeylerin kendilerini değil, onların ortaya koyduğu anlamı, evet babasının kendisini unutarak hep bu kadını düşünmesini kıskanıyordu. Bugün hayatında ilk kez olarak bir düğüne gitmek sevinciyle bahtiyarken orada, Bihter'in bir kanepeye daha kapağını açmaksızın bıraktığı al kadife kutunun görülmesiyle yüreğinde bir şey kuruldu. Şimdi kutuyu Adnan Bey açıyor, hem tarak hem iğne olarak kullanılabilen bir parçayı göstererek Bihter'e soruyordu. Saçlarını mı takacaksın gülüm? Nihal kaçtı. Sofada peyker hazırlanmış, içeride Katina'yı salıvermemek isteyen annesine sesleniyordu. Şayeste, Nesrin, neyse artık inmişlerdi. Beşir siyah ceketini giymiş, al kravatını takmıştı. Nihal kravatın bağlanışını beğenmiyor, parmaklarının bir iki vuruşuyla düzeltiyor. Aman Peker Hanım, bakın benim Beşir'ime ne güzel değil mi? Hepimizden güzel değil mi rica ederim? Diyordu. Sonunda hep hazır oldular. Hepsi sofada Firdevs Hanım'ı bekliyorlardı. Nihal çekingen bir bakışla Bihter'e bakmış, tarağı, küpeleri, parmağındaki yüzüğü görmüştü. Nesrin ve Şahiste perşembe gününe özgü giysi kutularını gecelik çantalarını motora konmak üzere indiriyorlar. Matmazel de Korton Nihal'e çarşafını giydiriyordu. Uzun etekleriyle çarşaflanamayan Bihter'le Peyker mantolarını giyeceklerdi. Hala odasından çıkmayan Firdevs Hanım'a sabırsızlanarak hepsi bağırıyorlar. Feridun'u susturmak göreviyle görevlendirilen Nihat Bey, "Bari Katina'yı salıverin, çocuk üzüldü." yakınmasıyla odanın kapısına vuruyordu. Birden Behlül bağırdı, "Dikkat, kapı açılıyor." Sonunda kapı açılmıştı. Katına yol vererek duruyordu. Hepsi gülümsemeli bekliyorlardı. Bir ipekli kumaş fışırtısının öncülüğü Firdevs Hanım'ın ilerlediğini haber verdi. Onu eşikte görünce hepsi birden bir şaşkınlık ünlemini tutamadılar. Bir süreden beri artık daha çok yaşanan, daha çok çöken bu kadın, bugün sanki tamamıyla sönmeden önce güzelliğinin son bir parıltısı aylası içinde görünmek isteyerek büsbütün değişmiş 10 yıl öncesine dönmüştü. Onu az kaldı tanıyamayacaklardı. Küçük Feridun haber verdi. Anne! Firdevs Hanım'ın lakabı, o büyük endeliğin korkunç lakabı bile çocuğun ağzından düzgünlenerek, boyalanarak, gençleşerek çıkıyordu. O şimdi çevresinde uyanan bu şaşkınlığı sezmemişçesine, daha düne kadar onu uzun iskemlesinde esir eden sızıları, sanki onları da sanatının büyüsüyle örterek 50 yaşının içinde genç ve güzel kalmış olmak utkusuyla ilerliyordu. Üzerinde önceden düşünülüp tasarlanan giysi vardı. Siyah bir eteklik, alla siyahın zıtlığının birbirine karışıp uyumu içinde göğsünü ve kollarının beyazlıklarına bir fazla tazelik veren korsaj ve göğsünün ta ayrılık noktasında iri bir kırmızı gül. Firdevs Hanım yanına yöresine, "Sizi beklettim," dedi ve gözlerin derinliklerinden kopup gelen bir süzgün ve darılmış bakışla Behlül'e bakarak, "Görüyorsunuz ya, hala güzelim," demek istedi. Bihter şimdi telaşla bağırıyor, herkese söylenecek bir söz, sorulacak bir şey buluyordu. Nesrin annemi çarşafını, Peker Feridun Nihal'in odasında yatacak değil mi? Matmazel, rica ederim gece çocuğu ara sıra yoklayınız. Sonra birden unutulmuş bir şey aklına geldi. Aa, çanta, çanta nerede? Benim küçük el çantası. Karşılık bekleyerek çevresine bakınıyordu. Herkes kendi işiyle ilgiliydi. Çarşaflar giyiliyor, peçeler iliştirilmek için Nihal ile Firdevs Hanım aynayı paylaşamıyorlar. Yeldirme giyen Peyker ince tül örtüsünü saçlarını bozmasından korkuyor. Nesrin ile Şahiste bellerinden sarkan çarşaflarını başlarına iliştirmek için hanımlardan uzak bir köşeye sokuluyorlardı. O zaman Bihter Behlül'e baktı. "Rica ederim," dedi. "Odama bakar mısınız? Sanırım ki orada kaldı." Behlül koşarak gidiyordu. O koridorda kaybolunca Bihter başka bir şey daha hatırladı. Kendi kendisine sordu. Ya eldivenler? Onları çantaya koymuş muydum? Şimdi herkes merdivenlerden iniyor. Nihal Metmazel de Korton'la öpüşerek vedalaşıyor. Adnan Bey, Nihat Bey'le rıhtımdan motoru binişlerini görmek için pencereden sarkıyorlardı. Bihter eldivenleri için koştu. Behlül odada çevreye dağılan kanepelerin, sandalyelerin üzerine serilen giysiler, çamaşırlar arasında çanta yarıyordu. Bihter, bulamadınız mı? Dedi. Sonra birden çantayı yere, halının üstüne düşmüş gördü. İşte burada. Behlül çantayı aldı ama vermeyerek Bihter'e bakıyordu. Yarın gece, dedi. Evet, yarın gece. Çantayı veriniz rica ederim. Herkes indi. Yalnız kalışımıza bir anlam verirler. Behlül çantayı verirken birden bu yalnız kalmış olmak sözüyle tutuşan bir istek onu Bihter'in ellerinden tutmaya sürükledi. Dudakları birbirlerine kilitlendi. İkisinin de başları dönüyordu. Uzun bir öpüşmeyle birbirlerini hırpalayarak öpüştüler. İkisinin de başları dönüyordu. Ola ki şu sırada her türlü tehlike için birbirinin kollarına düşeceklerdi. Birden bir gıcırtı, bir kapı gıcırtısı işittiler. Titreyerek birbirlerini ittiler. Bihter koridora atıldı. Behlül kendisini toplayarak onu izliyordu. Bihter önünden geçerken Matmazel de Korto'nun kapısını sallıyor göründü. Kuşkusuz hiçbir şey değil. Yaşlı mürebbi odasına girmiş olacaktı. Sonunda o kadar yürek çarpıntıları içinde beklenen bu gece gelmişti. Evin içinde herkes uyuyordu. Bihter kocasıyla kısa bir öpüşmeden sonra aralık kapısını kapayalı belki saatler olmuştu. Düğün evinde hemen hemen uykusuz, çılgınca bir eğlence içinde geçirilen bir geceden, perşembe günün kalabalığından, gürültüsünden sonra sersemlemiş bir haldeydi. Odasında çini sobaya ayaklarını uzatarak ısınıyordu. Birden yüreğinde bir şey, oraya gitmek için en güvenli dakikanın geldiğini haber verdi. Gecelik haliyle omuzlarına yalnız bir atkı alarak kapısına gitti. Bu gece kapısının topuzunu çevirirken ne vücudunda bir korku ürpermesi ne yüreğinde bir çarpıntı vardı. Sanki son derece normal bir şey yapıyordu. Odasının anahtarını yanına almıştı. Kapıyı dışarıdan kilitledi. İşitilmediğinden güvenliydi. Koridoru geçtikten sonra artık hiçbir korkuya yer yoktu. Sofada, merdivenlerde, aşağı katta ne görülmek ne işitilmek mümkündü. Koridorda birine rastlamak olasılığına karşı bir cevap hazırlamıştı. Uykusunun kaçtığından, kocasının kitaplığından bir kitap almak için indiğini söyleyecekti. Merdivenlerden, sofadan geçerken kendisini düşünmekten yasaklıyordu. Düşünürse, kararsızlık gösterirse ola ki geri dönerdi ve geri dönmek istemiyordu. Ne olursa olsun oraya gidecekti. Bir uyur gezer gibi kendinde olmaksızın oraya sürükleniyordu. Behlül'ün kıynaşı kapısını itti. O kendisini bekliyordu. Bir söz söylemeden, onu dinlemeden elinden tuttu. Buradan, bu kapıdan uzaklanmak, o gidilecek yere, o gizliliklerle dolu sevda odasına bir an önce giderek artık geri dönmek olasılığını yok etmek için kendisi onu sürükledi. Ve sonunda Behlül'ün menekşe sularıyla kokulandırdığı bu odanın havasında, kendisini gece vakti evin yalnızlıklarında, kendi kendini yönetiş gücü elinde olmaksızın bu korkunç uykudan uyanırcasına silkindi ve birden kırmızı kalpaklı lambanın pembe ışığıyla çevreyi, Behlül'ün serseri hevesleriyle bu yatak odasına yığılan bin türlü ufak tefeyi, özellikle orada köşede, perdeleri çekilerek sanki saklanan yatağı görünce bunları, şu ayıbı canlandıran bütün bu ışığı görmemek isteyerek iki elleriyle yüzünü kapadı. Behlül onu çekiyor. Çocuk diyor. Sonra ona teşekkür etmek için sözler buluyor. Beni seviyorsun Bihter. Oh, bundan hiç kuşkum yok. Bu gece gelmiş olmak için herhalde beni seviyorsun diyordu. Sonra Bihter vücudunun ezincinden, hayınlığının bu aşağılığından söz etmek istedi. Bunları söylerse bir cinayetin itirafından duyulan hafifliği bulacağına inanıyordu. Ama sesinde bir şey sezinliyordu ki bu kendi kulaklarında bile yanlış bir ezginin etkisini uyandırıyordu. Yoksa bu söyledikleri hep yalan mıydı? Hiçbir vicdan ezinci duymuyor, bu hainliğin aşağılığını ruhun içtenliğiyle duymuyor muydu? Behlül, niçin böyle düşünceler yaratıyorsunuz? Diyordu. Bu gecenin mutluluğunu sezemiyor musunuz? Bırakınız bu mutluluk lekesiz, kaygısız kalsın. Bihter onu haklı buluyordu, sustu. Sonra birden başını Behlül'ün omzuna dayadı. Evet, madem ki seni seviyorum, dedi. Bu uzun geceyi birlikte nasıl geçireceklerdi? İkisinin arasında hala soğuk bir hava, bir yabancılık, ilişkilerinin soğuk bir soluklanması vardı ki onları tamamıyla sevişmekten engelliyor gibiydi. Bihter odanın bütün eşyasını görmek istiyor, uzun uzun duraklamalarla en olmayacak şeylerin karşısında kalarak odaya dolaşıyordu. Duvardaki kadın resimlerine bakarken güldü. Bütün giysi merakıyla alınmış şeyler, diyordu. Birden aklına bir düşünce geldi. Behlül ona başından geçen bütün aşk serüvenlerini anlatsa, birer birer, bütün ayrıntılarıyla onları anlatsa nasıl olurdu? Sevinerek bir çocuk haliyle bu düşüncesi için ellerini çırpıyordu. Behlül nazlanıyordu. Onun hayatında hiç aşk serüveni yoktu. En büyük günahı bir serçenin yüreğini bile dolduramazdı. Kendisi dünyadaki bütün erkeklerin en temiz olduğu halde ne kötü tanınmıştı. Behlül konuşurken gülüyordu. Bihter üzerine düşüyordu. Hayır, kesinlikle bu gece onun hayatını, geçmişini öğrenmeliydi. O zaman Behlül hikayeler uydurdu. Gülünç sevişmeler anlattı. Bu günahlar o kadar tuhaf şeylerdi ki Bihter hep bağışlıyordu. Lakin hiç kimseyi sevmediniz mi? Diyor ve bu sorularıyla kaşları derin bir kaygı bile getirerek yükseliyordu. Bu tuhaf hikayeleri dinledikçe gülerken kendisinde gizli bir acı uyanıyordu. Bu adamın hayatında bu gecede böyle gülünecek ve güldürmek için başka bir kadına anlatacak bir tuhaflık da kendisi olabilirdi. Behlül bu kaygıyı anlayarak onun ellerini alıyor, göğsüne çekerek ''Seni, yalnız seni'' diyordu. Ve sesinde öyle bir içtenlik vardı ki genç kadın bu vicdan sesini ta kaynağından içmek için dudaklarını uzatıyordu. Oh, ne kadar bahtiyardılar. Böyle sürekli bir aşkla sevişeceklerdi. Bihter bir ara bir cümleye başlamak istedi. Lakin dedi. Behlül soruyordu. Lakin? Ya bir gün, örneğin burada, böyle bahtiyarlıktan kendimizden geçmişken, öyle bir şey olsa ki o... Kocasının adını söyleyemiyordu. Behlül onu hemen güvenlendirdi. Ne iyi olurdu dedi. O zaman sizinle birlikte buradan giderdik. O zaman büsbütün bahtiyar olurduk. Bihter anlamıyormuşçasına yüzüne bakıyordu. Buradan nereye gideceklerdi? Demek o kendisiyle birlikte yaşayabilmek için her şeyini terk edecekti. Sahi buradan birlikte, yalnız iki kişi artık bir daha dönmemek üzere, birbirlerinin kollarında ölmek üzere uzak bir yere gideceklerdi, öyle mi? Bu düşünce onu mutlu ediyordu. Yüreğinde sanki hemen şu dakikada görülmek, anlaşılmak için bir emeli bile uyanıyordu. İki ellerini Behlül'ün omuzuna koyarak gözlerini gözlerine dikerek soruyordu. Demek o zaman buradan giderdik. Nereye? Nasıl?